Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz her hafta bu programı kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Kıymetli hocam geçtiğimiz hafta Miraç'ı konuştuk ve Miraç'tan alacağımız ibretleri, hikmetleri, dersleri işlemiş olduk birlikte.
Evet efendim.
Fakat siz geçtiğimiz hafta aslında Peygamber Efendimizin Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gidişinin bir İsra gece yolculuğu olduğunu, Mekke'den de göklere yolculuğun uruç evet. olarak tarif ettiniz ve geçtiğimiz hafta daha çok o Mescid-i Aksa'dan göklere yolculuğu konuştuk.
Ve diğer peygamberlerin miracından
evet, diğer peygamberlerin miracından bahsettik. Sevgili hocam, bu hafta da bu ilk bölümü işlesek, yani İsra hadisesi neydi? Hı-hı. Ve İsra suresi de var. İsra evet. suresinden bize düşen miraslar nelerdir?
Evet.
Güzel olur kanaatindeyiz.
Tamam, hayır inşallah efendim. Şimdi efendim, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizelerinden birisi olarak değerlendirdiğimiz İsra hadisesi, malum Mekke-i Mükerreme'de bulunan Mescid-i Haram'dan Peygamber Aleyhisselam'ın bir gece yolculuğu ile, bir İsra ile civarını mübarek kıldığımız buyurduğu Rabbimizin Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e götürülmesi hadisesini ki surenin başındaki ilk ayette Allah Teala ifade ediyor. Tabii Peygamberimizin bu safhaya gelişi yaşadığı olaylarla da çok yakından alakalı. Çünkü Peygamberimiz bu İsra mucizesinin gerçekleşmesi yılında çok zorlu bir süreçten geçmişti. Senetül Hüzün denilen bir sene yaşamıştı. Hatice validemizin vefatı, efendim işte amcası Ebu Talib'in vefatı ve işte baskıların artması üzerindeki, Müslümanların üzerindeki baskıların artması ve bir arayış içerisinde olarak Efendimizin Taif'e gidişi, Taif'te hüsnü kabul beklerken red almış olması ve hatta taşlanması gibi hadiselerle tabi Efendimizin kalbi nebevisi burkulmuştu, sarsılmıştı, insan sonuçta üzülmüştü. Allah Teala onu, onun kalbi nebevisini bir bakıma tatyip etmek, daha hoş bir hale getirmek ve onu bu görevi ifası sırasında manen de yüceltmek adına bir İsra yolculuğuyla böyle bir Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, oradan da öbür sema katlarına uruç ettirmişti. Tabii bu şeyi anlatan, İsra hadisesini anlatan surenin içerisinde aslında o İsra hadisesinin bize kazanımlarını ifade eden bölümler var. Yani şöyle ben bir mukayese yapmak isterim. Nasıl Hazreti Musa'nın o Cenab-ı Hak ile mülakatı mesabesinde olan, buluşması mesabesinde olan bir miraç özelliği taşıyan Tur-i Sina'daki buluşmasında Cenab-ı Hak'tan bir 10 emir getirdiğinden bahsediliyorsa, Hazreti Musa'nın ashabına, ümmetine, İsrailoğullarına bir 10 emri söz konusuysa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da İsra hadisesiyle beraber ümmetine tabiri caizse Rabbimizin armağanı olmak üzere namaz ve diğer ibadetlerin ötesinde bir de 12 önemli mesajı ihtiva eden İsra suresinin 23 ile 41. ayetler arasında geçen emirleri var. Bunlar da hakikaten bizim Allah ile ilişkilerimize, insanlarla münasebetlerimize, beşeri münasebetlerdeki tavrımıza, dünya nimetlerine karşı olan tavrımızın nasıl olması gerektiğine müteallik olmak üzere çok önemli mesajlar veren hikmetli ayetlerdir.
Yine İsra suresinde hocam.
Yine İsra suresinde. Bugün isterseniz bu ayeti kerimelerde Rabbimiz Teala bizden neler istiyor ve bu 12 emrin detayları nelerdir? Bu ayetler ışığında buna temas edelim.
Emin oluruz hocam.
Şimdi ilgili bölümün ilk cümlesi Allah Teala Hazretleri وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ diye başlıyor. Yani Rabbin hükmetti ve emretti ki sen ve siz ümmeti Muhammed Allah'tan başkasına asla kulluk etmeyin. Birinci emir bu. Yani Allah'tan başka bir tanrı, Allah'tan başka bir ilah, Allah'tan başka yönelecek, tapılacak, efendim kulluk edilecek birlik, bir varlık bulunmadığını kabul, tevhid ilkesi yani bu ilahi emrin ilkidir. Zaten daha önceki konuşmalarımızda hep söyledik. Yani bütün peygamberlerin insanlara ulaştırdığı ilk ve en temel ilke tevhid ilkesidir. Yani hangi peygamber, hangi kavme giderse gitsin, gittiği kavimdeki insanların bozulmaları, deformasyonu hangi alanda olursa olsun, ister ahlaki alanda olsun, ister itikat alanda olsun, ister beşeri münasebetler alanda olsun, o kavme gittiği zaman götürdüğü ilk mesaj tevhid ilkesidir. Yani ahlaki bozulmalar için de ilaç ve reçete tevhiddir. İtikadi bozulmalar için de beşeri münasebetlerdeki kavgalar için de bunun temel ilacının tevhid olduğunu Allah Teala ifade etmiştir. Burada da İsra gibi çok önemli bir ihsana ermiş bulunan Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra mucizesini anlatan surenin de içinde Allah Teala bu hükümle başlıyor. Yani Allah kendisinden başkasına asla kulluk etmemeniz gerektiğine hükmetti. Bunu ilanen, bunu bir kadıyı olarak hepinize duyurdu diyerek birinci emir bu.
Kesin hüküm.
Kesin hüküm
ve bu. Ve temel sütun.
Ve bunun altında aşağı yukarı yaklaşık 15-20 kadar ayet-i kerime var. Bunlarda farklı emirler var ama sonunda yine en son bu hükümlerin tamamlandığı, toparlandığı ayet-i kerimede de Allah Teala yine işi buraya, yani o tevhid inancına bağlıyor. Diyor ki, ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مِعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرْ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْهُورًا. Yani işte bu sayacağımız, ayette sayılanır ama sayacağımız bütün emirlerin hepsi Allah'ın sana vahyettiği hikmetler kapsamındadır. Bunun dahilindedir. Allah ile beraber sen sakın ola ki, bütün bunu anlattıktan sonra bir başkasını ilah edinmeye, bir başkasını tanrı gibi görmeye, ona kulluk etmeye yeltenme, yoksa kınanmış bir vaziyette Allah'ın rahmetinden uzak olarak cehenneme gidersin diyerek de sonunu böyle bağlıyor. Yani
tevhidle başlıyor.
Tevhidle başlıyor, tevhidle bitiyor. Bu çok önemli bir şey. Ama arasında da yani o tevhidin muktezası olan itikadi, ahlaki, dini, ibadi esasları bize anlatacak. Hemen devamında bu ayet-i kerimenin ve bil ihsani ve bil valideyni ihsana diyerek anne babanın önemine ve ehemmiyetine Rabbine kulluktan hemen sonra işaret ediyor. Yani Rabbine kul olmayı emretti Rabbin sana, başkasına değil, ama hemen arkasından da senin sebep vücudun olan, varlık alemine geliş vesilesi olan anne babana da ihsan ile, yani iyilikle ya da Allah'ın seni gördüğü bilincine sahip olarak onlara güzel muamele etmekle emretti diyerek burada kulluğun anne babaya itaat ve ihsan ile başladığını, önce Allah Teala'ya kulluk tabii ama arkasından da bununla gelişip devam ettiğini ifade ediyor.
Kıyamete kadar böyle değil mi hocam?
Kesinlikle.
Anne babanın yeri değişmiyor.
Değişmeyecek çünkü varlık sebebi bunlar bizim. Ve çünkü insanoğlu diğer varlıklardan farklı olarak dünyaya çok aciz olarak geliyor. Yani onun hayata tutunması için lazım olan, yani en azından ergenlik çağına kadar gelmesi için bir ebeveyne, ebeveyn şefkatine, onların himayesine muhtaç. Dolayısıyla bu dünyaya gelişine sebep olmak ve ondan sonra buluğ çağına, ergenlik çağına, şimdi tabii biraz daha da ilerledi bu şey, yani bir iş güç sahibi oluncaya kadar
himaye etmek,
ebeveynin, anne babanın görevleri kapsamında hal böyle olunca hakikaten anne babanın sorumluluğu da hak ve yetkisi de çoğalmış oldu. Ayetin devamında Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki İmmâ yebluğanne indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma. Bu ebeveynden, anne babandan herhangi birisi ya da ikisi de senin nezdinde yaşlılık çağına erişecek olurlarsa fela tekullehuma uffin. Sakın onlara seni bezdirecek, bıktıracak şeyler sordular. Taleplerde bulundular. Anlamsız şeyler oldu. Çünkü yaşlılıktan dolayı Alzheimer, demans vesaire gibi bunama gibi
zor haller var.
Bu haller kapsamındayken evlatların kızıp taşıp onlara bir tepki vermesini Allah Teala önlük alıyor. Diyor ki sakın ha. Sen onlara böyle öf diyecek. Çünkü onlar sana öf dedirtecek şeyler yapabilirler. Bir takım tepkiler verebilirler. Sen sakın böyle bir yola yeltenme. Ve evvela tekul lehüme üffin ve kullehüme kavlen kerime. Yani öf bile deme. Aksine ve la tenharüme, onları kızıp incitme ve onlara kerim bir söz söyle. Yani yumuşak, değerli, anlamlı, gönül alıcı, güzel söz söyle onlara.
Kalplerini kırmayacağız hocam.
Hüdayi Hazretleri'nin Camiül Fezail diye bir kitabı var. Biz onu tercüme ettik, yayınladık biliyorsunuz. Orada güzel bir şey var. Diyor ki, halk arasında diyor Hüdayi Hazretleri, yağcılık yapmak, yaltaklanmak çok çirkin bir şeydir. Ama bunun bir tek istisnası vardır. Anne babaya yaltaklanmak caizdir diyor. Onları güzel almak için diyor. O çok hoşuma gitti hakikaten.
Anne yani, babaya yani ne kadar yaltaklansak, güzel söz söylesek, şımartsak
caiz. Ama başkasına yani orada da bir mehabetin kaybolmasa
evet, da. İzzet gidiyor.
İzzet gidiyor.
İstismar kapısı açılıyor.
Bir de hani bir beklenti halbuki anne babadan ne bekleyeceksin evet. Bu saatten sonra? Ancak gönül almak için yapılır mı? Dolayısıyla çok güzel bir şey. İmam Seyyid-i Sülük adlı kitabımızda var. Bu Hüdayi Hazretlerinden bu sözü. Dolayısıyla oradan da bakılabilir. Önemli bir şey bu. Sonra Cenab-ı Hak devam ediyor. Yani
anne babayla ilgili mi?
Anneye bu tabii onu çok önemsiyor. Ayrı bir bölüm.
Önce ihsan yapacağız.
Kendisiyle ilgili olan kısmı bir cümleyle bitirdim.
Bana ibadet edin.
Ama ondan sonra yani yaşlılık çağına gelirlerse onlara sen sakın öf deme, kırma, dökme, kerim söz söyle yetmiyor. Vahfiz lehuma cenahazulli. Sen onlar üzerine tevazu kanatlarını, şefkat kanatlarını böyle indir. Yani bir anaç tavuğun yavruları üzerine kanatlarını indirmesi gibi sen de şefkat kanatlarını, yine rahmeti onlar üzerine indir ve Cenab-ı Hakk'a onlar adına şöyle ilticada bulun. Ve kur rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Ben küçükken bunlar beni nasıl yetiştirmişlerse ya Rabbi, nasıl şefkatle muamele etmişlerse sen de şimdi bu ihtiyar anne babama merhametinle muamele et, şefkatinle muamele et. Onları benim de güzel onlara sahip çıkmama bana yardımcı ol diye dua ve ilticada bulunmayı emrediyor Allah Teala Hazretleri. Çünkü hakikaten onun duası, ona iltica olmasa sabretmek biraz daha zor ama ona iltica edince oradan da bir destek gelecek. Yani insanın bu tür sıkıntılara katlanması daha kolaylaşmış olacak belki. O yüzden Allah Teala bana dua et ve benden de böyle bir destek bekle diye söylüyor. Hmm. Çünkü sebebini de anlatıyor. Rabbukum alemu bima fi nufusikum. Çünkü Rabbiniz sizin gönlünüzdekini biliyor. Yani gönlünüzde ne var? Nereye meyilli diyorsunuz? Bunu biliyor. Efendim ama in tekunu salihin, yani eğer siz salih kullar olarak salah ile amel ederseniz o zaman işte fe innehu kana lil evvabine gafura, o mağfiretle sizin yönelişinizi kendisine doğru kabul edecek ve sizi bağışlayacaktır. Dolayısıyla siz dua ederek ya Rabbi sen bunlara şefkatinle muamele et derken gönlünüzdekini de tahsiye etmiş oluyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a ilticayı da sağlamlaştırmış oluyorsunuz. İlişkilerinizi hem Rabbinizle hem anne babanızla daha düzenli hale getirmiş oluyorsunuz. Destek de almış oluyorsunuz bir bakıma. Manevi destek Allah Teala Hazretleri'nden yol gösteriyor Allah Teala bize.
O zaman hocam şu an anne babası hayatta olan izleyicilerimiz evet. Ya da dinleyicilerimiz için çok kestirme bir yol var.
Evet elhamdülillah.
Yani anamızın eli, babamızın kucağı yani oralar bizim için Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için
çok
en kestirmiyor.
Vesileler hakikaten çok önemli. Elini ayağını öpmek, neyse duasını almak, beklentisi varsa onlara cevap vermek, ziyaret etmek, hatırını sormak. Çünkü anne babanın en mutlu anı çocuğunu görmek, onun kendisini ziyarete geldiğini hissetmek, kokusunu hissetmektir. Evlatlar da bunu esirgememeli ebeveynlerinden bu ifadelere göre. Evet sonra Allah Teala şimdi çemberi genişletiyor. Yani önce anne baba bayağı böyle detaylı olarak gerekçelendirerek bize onlara nasıl muamele edeceğimizi, nasıl gönüllerini alacağımızı, nasıl Cenab-ı Hak hakka dua ederek bu manada başarılı olmaya çalışacağımızı söyledi. Arkasından şimdi başka görevleriniz de var diyor. Onları hatırlatıyor. Nedir onlar? وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. Bakın, hakkını verin yakınlarınızın, akrabalarınızın. Yani kan bağı olan, sizinle akrabalık hukuku bakımından kan bağı olan amcanız, dayınız, halanız, neyse yani hukukunuz olan akrabalarınıza hakkını verin. Yani onları da arayıp sormak veya onlara hani bir maddi destek ihtiyacı varsa onu vermek. Şimdi bakın, burada hak kelimesini kullanıyor. Yani burada bir ümmete, insanlığa sorumluluk yüklüyor Allah Teala Hazretleri. Çünkü hak demek, hem hak manası var, bir de sorumluluk manası var. Hı. Hukuk deyince daha çok bizim ayetlerde, hadislerde vazife anlaşılır. Yani sorumluluk manasına, yani onlara karşı olan sorumluluğunu yerine getir. Yani bu zekatla olabilir, infakla olabilir veya başka gidip onların halini hatırını sormak suretiyle olur. Onların yüklerini hafifletmek suretiyle olur. Ama Allah Teala hak kelimesini burada kayda düşüyor. Zaten ve fî emvâlihim hakkun lissâil ve mahrum ayet kelimesiyle de yani zenginlerin mallarında fukaranın da hakkının bulunduğu söylüyor. Burada zaten önce fakirden önce şeyi sayıyor. Akrabayı sayıyor. Ve âti zel kurbe hakkahu, ondan sonra vel miskin diyor. Miskin yani hareket imkanı kısıtlı olan, ekonomik gücü olmadığı için ya da maddi imkansızlıklar veya bedeni eksikler sebebiyle hareketi zor olan kişilerin de hakkını ver. Ona da destek ol. Ekonomik olarak ya da koluna girerek ya da başka suretlerde ona da hakkını ver. Yani senin sorumluluğun, nefsin, aile fertlerin, anne baban ve onlardan başka bir de akrabaların, bir de çevrendeki gerçekten miskin konumunda bulunan çok fakir,
muhtaçlar, garipler, evet, yetimler, varsa fakirler,
onlardan da vareste değilsin. Onlardan uzak kalmaman lazım. Onların hakkını vermeye çalış. Ama velâ tübezir tebzira ve döküp de saçma da. Yani elinde imkanın olduğu kadar. Yani elinde gücün varsa bu fukaraya verme konusunda, akrabaya verme konusunda ihmal etme. Yani ben beni bilirim, başkasını tanımam deme. Hani şimdi
bencil olmamak lazım.
İndividualist felsefe diye bir felsefe var şimdi malum.
Evet hocam.
Pozitivizmin çocuğu. Yani o felsefeye göre herkes ben kendimi bilirim diyor. Bana ben lazımım. Başkası beni ilgilendirmez. Altta kalana canı çıksın diyor.
Gemisini kurtaran kaptan diyorlar. Diyor. Yani kaptan ol. Evet. Kendine bak.
Ama işte Allah öyle demiyor. Allah diyor ki sen senden sorumlusun, tamam, eyvallah. Ailenden sorumlusun, eyvallah. Anne baban yükledi. Bak akraban dedi. Miskin dedi. Yani farkındalık duygumuzun alanını genişletiyor. Yani biz onların da farkında olmak, onların da eksikliklerini, gediklerini tahsih ve tamir etmek gibi sorumluluğumuz olduğunu Allah Teala burada İsra vesilesiyle, Miraç vesilesiyle gündemimize koyuyor. Yani bundan bitmiyor işte.
Din bu hocam. Yani sosyal.
Sosyal olmak.
Böyle ben insanlardan uzak yaşarım diyemeyiz.
Toplumun gidişatından Müslümanın sorumlu olduğunu bilmek demek.
Mesuliyet.
Evet. Bu sorumluluk duygusu hakikaten olmazsa olmazımız. Dolayısıyla üçüncüsü bu. Yani akraba yoksul ve yetim, darda kalmış vesaire.
Birbirimize zimmetliyiz hocam.
Evet, aynen. Bir daha İbn-i Sebil geçiyor ayet-i kerimede. Yani yolda kalmış. Yani işini tamamlayamamış, imkanı olmayan, parası bitmiş olan vesaire. Yani birinin desteğine muhtaç olan kimseleri sakın görmezden gelme. İşte
mülteciler hocam. Dünyanın her yerinden, aynen, geliyorlar. Şimdi mülteciler Ukrayna'dan böyle da geliyorlar hocam.
Gelecekler tabii.
Onlara da bakıyorum şu an Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu el atıyor, aynen, uzatıyor.
Aynen. Elhamdülillah. Yani bu ayeti kerimeler muadilesinde oluşmuş olan bir toplumsal dayanışma duygusu var bizde. Yani görmezden gelmek gibi bir şeyimiz yok bizim yani. Kesinlikle bu
düşenin
bizim
dostuyuz yani hocam.
Aynen öyle. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu bizim kardeşimizdir. Ukrayna'da olması, Rusya'da olması, yani bileyim Suriye'de olması önemli değil. Afganistan'da olması önemli. İnsandır sonuçta. İnsan olarak onlarla ilgilenmek, özellikle mazlum ve mağdur olan insanla ilgilenmek gibi sorumluluğumuz var.
Mazluma dinini sormuyoruz değil mi hocam?
Kesinlikle. Biz sorulmaz olarak. Yani, sorulmaz. Yani mazlum ve mağdura dini de sorulmaz.
Mezhebi, yani, meşrebi.
Dil de sorulmaz. Yani madem ki mazlumdur, madem ki mağdurdur, onun elinden tutmak Müslümanın vazifesidir. Yani düşmüşe bir tekme de sen vurmaya yetkili değilsin. Kim olursa olsun. İnsan. Hani Hazreti Peygamber ayağa kalkıyor Yahudi cenazesi geçerken de ya Resulallah, Müslüman cenazesi Yahudi cenazesiymiş deyince olsun insan diyor. Yani insana değer vermek, insan unsurunu önemsemek çok önemli. Ki bu cenaze bir de bu mağdur yaşayan bir insan. Yani onun elinden tutmak tabii çok daha anlamlı. Ama yani işte bunu da kendi imkanlarına göre yapmayı, وَلَا تُبَزِّرِ تَبْزِيرَ ayetiyle döküp saçmayın. Çünkü اِنَّ الْمُبَزِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Yani döküp saçanlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytanların arkadaşlarıdırlar. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورَ. Şeytan da Rabbine karşı son derece nankördür. Dolayısıyla siz böyle döküp saçmadan usulüne göre ihtiyaç sahiplerini görün. İmkanlarınızı onlarla paylaşın ve bunu bir hayat tarzı olarak gündeminize koyun. Hayatınızda bunu uygulayın diyor Allah.
Hocam kardeşim. Yani döküp saçmayı şöyle sormuş oldum. Yani mesela çok paramız var. Yani baktık bir an merhamete geldik. Ben bütün insanları kurtarırım, hepsini yeterim deyip bir anda bütün malımızı, varımızı dağıttık.
Verdiğimiz zaman biz bu sefer sıkıntıya
düşebiliriz. Bu defa çoluğumuz, çocuğumuz, tabii, kendi akrabalarımızın eline bakar
oluruz. Onun için kendi varlığımızı kontrol altında tutmak, yani ondan hem kendimize hem o yine fakir fukaraya bir şey yapmak üzere üretmeye devam etmeliyiz. Yani o şeyi tüketmemeliyiz. Sermayeyi tüketmemeliyiz. Zekatımızdan, hayratımızdan veririz. Ama sıfırı tükettiğimiz zaman biz de bu sefer başkalarının eline bakmak zorunda kalabiliriz. O duruma düşmekten Allah Teala sakındırarak diyor ki onun da ölçülüsünü kaçırmayın. Yani ölçülü olur. Bir de tabii şu var. Yani çok verirseniz birden o düşkine o da çok harcamaya alışabilir. Bu sefer ona da kötü etmiş olursunuz. Halbuki lazım olan kadarını verin, bir başkasına verin, öbürüne verin derken yani bu paylaşım sayısını artırın ama bir insanın önüne çok fazla da yığmayın. O da bir taraftan kendisi bulmaya, buluşturmaya şey yapsın veya ona da balık tutmayı öğretin. O da kendi şeyini bulsun, yani yolunu bulsun, yöntemi öğrensin falan.
Çünkü uzun bir hayat var önümüzde.
Kesinlikle.
Yani bir anlık parlayarak işte cömertliğimizde evet, zirveye çıkıp ama önümüzün son 10-20 senesinde de iflas tüketirsek.
Sıfır tüketmenin bir anlamı yok tabii.
Eyvallah hocam.
Sonra ayetin devamında Allah Teala Hazretleri yani birisi kapımıza gelir, bizden bir talepte bulunur, bir şeyler isterse, biz de yani şu an yanımızda yok ama olma ihtimali var ise o durumda yine kırıp dökmeden hoş sözler söylemeyi emrediyor. Diyor ki وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ anhumu bitiga rahmetin min rabbike tercuha fekul lehum kavlen meysura. Yani Rabbinin sana vermesini umduğun, rahmetinin gereği olarak sana geleceğini umduğun bir gelirin gelme ihtimali olan bir şey varsa, yani yarın öbür gün bir şey gelecek veya işte harman sonu bir şey olacak gibi bir şey varsa, senden talepte bulunana ya şimdi biraz elim dar ama falan zaman gelirsen bakarız gibi, yani onu ümitlendirici, gönül alıcı bir şey söyle de adamcağız kırıp dökülmedi. Yani kırıp dökmeyi önemsiyor. Yani istemek zor bir hadise. Yani istemişse bir adam veya hakikaten siz fark etmişseniz isteyecek durumda olduğunu ona ya çok isterdim sana şimdi yardımcı olmak. Şu an imkanım biraz dar. 3 gün sonra bir yerden bir şey bekliyorum. Haberleşelim, ben seni ararım gibi bir nezaket gösterisinde bulunmak. O bile bir gönül alıcı bir şeydir. Ve hakikaten 3 gün sonra da ama bunu bir vaat gibi görüp yerine getirmek lazım. Yoksa o da
vebali bir türlü bambaşka tabii, bir tabii, ümitsizliğe, hayal kırıklığına uğratırız
muhatabımızı. Böyle bir hakkımız yok. Dördüncüsü yine bizim ekonomik hayatta, gündelik hayatta imkanlarımızı kullanırken ölçülü ve dengeli olmamızı emreden esaslar vaz ediyor Allah Teala. Diyor ki وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً. Yani elin boynuna asılı olmasın diyor. Hani kolu kırılan adamın kolunu alçıya alırlar, sonra boynuna asarlar. Boynuna asılı olan bir kolun buradan insanın cebine girmesi çok zordur. Muhteşem bir anlatım tarzı aslında Cenab-ı Hakk'ın. Yani müthiş bir mecazla anlatıyor. Yani eli boynuna asılı adamın elinin cebine gitmediği gibi sen de öyle eli cebine gitmeyen adam olma. Yani cimri olma. Hani cebinde akrep var derler. Türkçe'de bir evet, deyimler var. Aslında bunun tercümesi sanki o. Yani elin cebine gitsin. Parmakların çalışsın. Elini yokla zaman zaman cebinde ne olduğunu. Ama ve la tebsudha kullel bast. Verirken, harcarken de böyle avucun iyice açık tamamı avucundan dökülüp gitmesin. Yani biraz önceki ifadeye uygun. Yani ilahi emirlerin hepsinde yani bir denge var.
Evet.
Yani ifrat ve tefritin tam ortasında, vasat bir yerde, bir orta noktada İktidar çizgisinde durmamızı istiyor Allah Teala seni. Yani cebinde akrep olmasın tamam ama müsrif de olma. Yani böyle bütün savurgan, efendime söyleyeyim.
Ünlü arkasını harman, düşünmeyen.
Har vurup harman savuran o da olma. Sen lazım olan kadarını, lazım olan yere, lazım olan zamanda ulaştırmanın derdinde olduğun zaman unutulmazsın. İz bırakırsın. İnsanlar seni hatırlarlar ve mutlu olduklarını her vesile ifade ederler. Yani bu bence çok ölçülü bir şey. Eğer savurgan olur, eli açık, hiç elinde bir şey tutmazsan فَتَقْعُدَ مَلُومًا mahsura. Sonra kaybettiklerinin hasretini çeker ve kendi kendine tüh ya biraz kendimi ayırsaydım demeye başlarsın. Böyle bir şey de yapma. Yani ölçülü davran.
İktisatlı
ol. Verirken de, harcarken de, çocuğunu harcarken de, kendini harcarken de cimri olma ama müsrif de olma. İkisinin ortasında itidal çizgisinde dengeli bir ölçüde davranmayı bil diyor Allah Teala.
Bu abi. Her aşamada değil mi hocam? Bu yani ara, zengin için de böyle.
Kesinlikle, kesinlikle.
Orta dereceli ekonomik işte geliri olanlar için de böyle. Evet. Fakirler
ama
için de böyle.
Ama tabii her birinin itidal çizgisi farklıdır.
Evet. Yani sonuçta zenginin İhtiyar yani çizgisiyle vermekten işte ne yap edip ya ben aslında çok da saçıp savurdum gibi kendisini de kandırmaması gerekiyor.
Kandırmaması gerekiyor.
Çünkü zenginin
o kendi ekonomik durumuna göre bir itidal de verecek. Yani adam vardır 1.000 lira verirse iyi bir şey vermiş olur. Adam vardır 10.000 lira verirse iyi bir şey vermiş olur. Adam vardır 1.000.000 verirse gibi. Yani evet. Herkesin kendi konumuna, durumuna, ekonomik şartlarına göre bunu ayarlaması lazım.
Ki herkes kendini bilir hocam.
Bilir. Herkes bilir. Bana yakışan budur der mesela.
Evet.
Yani bazen ya yakıştı mı sana dedirtmemesi lazım insanın kendisine. O dengeli bir şekilde yürümeli. Ayetin devamında bu ayet şeyi açıklıyor. Allah Teala buyuruyor ki İnne rabbeke yebsutur rızka limen yeşâ ve yakdir. Allah dilediğine rızkını bol bol ihsan eder, bahseder, zengince verir. Bazınki de daraltır. Bu Allah'ın elinde bir şey. Yani hani halk arasında deyim vardır ya, Allah zenginliği dilediğine, ilmi dileyene verir diye. Yani dolayısıyla zenginlik biraz ihsan ilahidir. Yani çok çalışmakla doğrudan alakalı değildir. Dolayısıyla Allah diyor ki dilediğine rızkı verir, dilediğinkini daraltır. O onun elinde bir şey. Efendim innehu kâne bi ibâdihi habîran basîrâ. Ama kullarının zenginlikte de fakirlikte ne yaptığını çok iyi şekilde görür, bilir, haberdardır, âgâhtır ve zenginken veremeyeni de, çok vereni de, efendim fakirken de insanların yardımına koşmak isteyenin o cömert tavrını da hepsini bilir. Yani siz kendinizi boş yere kandırmayın. Yeri geldiğinde vermesini bilin. Yeri geldiğinde insanlara yardıma koşmaktan kaçınmayın. Benim şimdi sıram değil gibi falan da böyle yanlışlar.
Bahanelere sığmayalım.
Sığınmayın diyor Allah Teala. Beşincisi bu da çok önemli bir şey. O dönemlerde İslam'ın geldiği dönemlerde cahiliye toplumundaki insanların evlatlarını açlık korkusuyla öldürdükleri şeklinde bir rivayet var. Bir de hani kız evlatlarını öldürmeleriyle ilgili uygulamalar var. Allah Teala buradaki bu yanlışa da işaret etmek üzere o şeyi de uygulamayı da tabiri caizse kaldırarak diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ اِمْلَاقُ. Yani açlık korkusuyla sakın ha evlatlarınızı öldürmeyin. Yani bunu ben büyütemem, yetiştiremem. Efendim söyleyeyim çok oldu nüfus sayısı falan gibi bahanelerle. Çünkü nahnu narzukuhum. Onları rızıklandıran siz değilsiniz. Benim, biz diyor Allah Teala. Ve iyyakum. Sizinkini de ben veriyorum diyor yani. Sizi de onları da rızıklandıran.
O garantörü benim diyor Allah Teala.
Aynen. İnne katlehum kâne hıt'en kebîrâ. Onları böyle rızık endişesiyle öldürmek gerçekten büyük büyük günahtır, büyük vebaldir. Aslında yani doğum kontrolü denilen ve işte bir takım müdahalelerle yapılan şeylerin de bu manada bu kapsama girdiği düşünülebilir.
Büyük
yani
bir cinayet.
Evet, düşünülebilir. Özellikle de tabii cenin teşekkülünden sonraki süreçlerde. Altıncısı, zinaya yaklaşmayın diyor. Bakın zina etmeyin, zinaya düşmeyin ayrı bir şey. Burada hani onun oluşacağı ortamlardan bile uzak durmayı tedavi ettirecek, çağrıştıracak bir ilahi emirle وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا yani zina ortamlarına yaklaşmayın. Zinaya vesile olacak, sizi tuzağa düşürecek, nefsinizin bir takım ihvatına kapılıp yanlış yapmanıza vesile olacak ortamlara sakın girmeyin. İhtilatta ölçülü olun, kadınlarla ihtilatta veya işte bu tür ortamlarda nasıl hareket edeceğinizi iyi bilin. Çünkü innehu kâne fâhişe ve sâe sebilâ. O zina denilen şey büyük bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Neslin devamı, neslin takibi adına nikahsız beraberliklerin ne tür fecaatlere sebebiyet verdiği tarih boyunca hep görüle gelmektedir. Bugün de önemli veballi işlerden birisidir. O yüzden Allah Teala bunun önünü kesiyor. Bir sedd-i zerai ile zinadan önce zinaya gidecek ortamları, kadın erkeğin üçüncü bir şahıs olmaksızın birlikte aynı mekanda kalması gibi ortamları mümkün mertebe uzaklaştırmanın gerektiğini bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Çünkü öbür türlü üçüncü şeytan oluyor bazen. Allah korusun insanların ayağının kaymasına vesile olabiliyor. Onun için altıncı emir bu İsra vesilesiyle zinadan uzaklaşmak. Zinaya yaklaşmamak yani. Zinanın olduğu yere sokmak. Yedincisi haksız yere, nahak yere adam öldürmemek. Zaten adam öldürmek kanunun ve yasaların devletin işidir. Yani cezai olarak bir işlem yapılacaksa yoksa bunun dışında göz göre göre bir insanın bir başkası meğer ki nefsi müdafaa olsun veya meşru bir takım sebepler olsun ayrı ayette de onu söyleyecek zaten. Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın, insanları öldürmeyin. Ancak hak bir kanun, bir işte diyet veya ne bileyim işte kısasa kısas gibi sebepler müstesna. Bunun dışındaki bir sebeple insanların canına kıymayı, adam öldürmeyi asla insani bir vasıf olarak görmüyor Allah Teala. Ve
vahşet yani.
Vahşet tabii ki. Yani savaş durumu müstesna. Orada savaş kanunu geçer ama bunun dışındaki barış zamanlarında bir insanın maddi hesaplarla, dünyevi hesaplarla bir başkasının canına kıyması vahşetin dik alası yani. Tabi. Vahşetten de öte bir şey. Onun için وَمَنْ كُتِلَ مَظْلُومًا kim de zulmen, mazlum bir pozisyonda öldürülürse efendim fakat cealna li velihi sultanen biz onun velisine onun adına bu işi yönetecek olan kimseye bir hakkını alması için bir yetki veriyoruz. Yani kısas veya diyet meselesinde veriyoruz. Fela yusrif fil katli innehu kana mansura. Yani orada da o diyet meselesinde de yani illa kısasa kısas diye diretmesin kişi. Yani diyetle oluyorsa kolaylık gösterin. İlla adamı öldürelim, kısasa kısas olsun diye ısrar etmeyin diyor. Bakın burada bile yani
yine canı koruyor Cenab-ı
Hak. Canı koruyor Cenab-ı Hak. Yani eğer mazlumen öldürülmüş bir hata, bir şey yoksa, bir kasıt yoksa, çok büyük kasıt o zamanlarda siz yani veliniz, vasiyiniz neyse o işi yapan, üstlenen kimse canı kurtarma yoluna gitsin. Hazreti Mevlana'nın hani bir Rum gencin kurtarılması ile ilgili aracı olması hadisesi gibi. Yani asıl olan canı kurtarmaktır. Yani öldürmek değil, ölümüne mani olmak, öldürmemektir. Allah da burada onu söylüyor. Yani
yaşatmak.
Yaşatmak.
Bizim derdimiz
din ihya için geliyor. Yaşatmak için geliyor. Öldürmek için değil. Haşa ve kella. Onun için bu da yedinci ilahi emir. Sekizincisi yetim malına aynen zinada olduğu gibi yaklaşmamak.
Bakın, yine takrabu
kelimesini burada da zikrediyor. Ve la takrabu malel yetim. Yetimin malının civarında dolaşmayın.
Almayı yani bırakalım.
Zengin bir baba öldü. Mal varisi olarak evladına kaldı. Akrabalardan bir takım leş kargaları onun etrafında dolup o çocuğun malını yani sahipleneceğiz diye ele geçirmek derdine düşmesinler. Sakın bu yola girmeyin. Yani çünkü o yetimin hakkıdır. Onun varisi odur. Dolayısıyla bir başkasının ben bunu koruyuvereyim gibi ona sahiplenmeye kalkışmış olması son derece yanlıştır. İlla billeti hiye ahsen hatta yebluğa eşiddeh Yani ancak çok iyi hüsnü muamele ile malını korumak, ona bir yatırım yolu göstermek ve buluğa erinceye kadar ona destek olmak müstesna.
Bunun çok dışında, iyi bir şekilde yaklaşabilir. İyi niyetle ve
onun ölçüsü, malını da iyi bir yatırıma yönlendirip kazançlı çıkmasını sağlayacak şekilde olabilir. Ama bunun dışında malını eline alıp da ben işte çalıştırıvereyim senin paranı, ortak yapayım kendime falan gibi bir yol ve yöntemle olursa mutlaka ayıracak ve onu kenarda kendi parasının dışında bir yerde geniştirip, artırıp, çoğaltıp belki de koruyabilecek.
Çünkü hocam çok hani iç edildiği, yani adeta
örnekleri çok
yani sonuçta hem tarihte de çok.
İnsanların da böyle bir zaafları da var.
Evet. Yani. Sonuçta yetim hocam en güçsüz varlık.
Korumasız bir varlık.
Kimsesi yok.
Evet, kimsesi yok.
Onu istismar etmek en kolay.
Tabii akıl değer.
O büyüyene kadar her şey uçmuş gider.
Eşüddehü diyor Allah Teala. Yani onun böyle güçlü ve vülû çağına erinceye kadar, ona iyi niyetle rüşt erinceye kadar yardımcı olmak gerektiğine işaret ediyor. Dokuzuncusu, bu da çok önemli bir şey. Ahde vefa. Yani verilen söze, atılan imzaya, efendim yapılan mukaveleye bağlı kalmak. Ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mesûle. Yani sözlerinize bağlı kalın. Söz verdiğiniz zaman o ahdinizi yerine getirin. Çünkü ahit dediğiniz şey, söz dediğiniz şey sorumluluk gerektirir diyor Allah Teala. Ya söz vermeyin ya söz verdiğiniz zaman, mekan, şart, şurtla ilgili bir şey söylemişseniz onu tamam senettir yerine getirir.
Sözünün
yani,
eri o.
O kadar. Yani ya vaat etmekle mal tükenmez derler ya, böyle bir tabir var. Yani öyle vaat ederek efendim bir takım sözler vererek insanları yanıltmak, kandırmak gerçekten çok onur kırıcı.
Umut tacirliği hocam.
Evet, benim. Aynen öyle. Onur kırıcı, haysiyet cellatlığı gibi bir şey yani. Dolayısıyla buna asla bu yola girmeyin. Çünkü bizi hep ahitle bağlıyor Allah Teala. Ta Les Bezmi'nde verilen bir ahdimiz var kendisine. Ondan sonra dünyaya geldikten sonra Müslüman olarak ahdimiz var. Dine, din-i dil-i İslam'a, ümmete, insanlığa. Evlilikle bir ahdimiz var. Çoluğumuza, çocuğumuza, aile fertlerimize. Yani bu ahdin, bu akdin, bu misakın gereklerini yerine getirmek suretiyle bir atak içinde olmak Müslümana yakışan bir ölçüdür. Onuncusu, ölçü ve tartıya riayet etmek. Yani alırken, satarken aynı ölçülerle tartmak. Alırken farklı, satarken farklı ölçmek çok tehlikeli bir şey. Ve evful keyle izâ kiltum vezinû bil kıstâsil müstakîm zâlike hayrun ve ahsenû te'vîle. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın ve dost doğru bir ölçekle tartın. Kantarınızı, teraziğinizi, metrenizi neyse ne ölçüyü.
Ayarlarla oynamayın.
Ayarlarla oynamayın.
Bir kilo diyoruz hocam, 900 gram çıkıyor.
Çıkıyor. Metreyi kaydırıyor mesela satarken. 5 santim, 10 metre bir şey aldığın zaman şu kadar metre kendisi metrine geçiyor.
Sözde kârda.
Güya ama tam zarar aslında.
Tam zarar.
Yani Allah Teala bakın ayetin devamında bunun çok netice itibariyle güzel bir şey olmadığını, en doğrusunun doğru bir tartıyla tartmak olduğunu ifade ediyor. Yani doğru tartıyla tartmak, doğru ölçekle vermek bu en hayırlı ve netice itibariyle en güzel iş ve işlem olduğunu söylüyor. Öbürü bunun mefhum muhalifinden asla güzel değil, asla göründüğü gibi kar değil. Baştan aşağı hasar.
Hani hocam hep pazarlarda korkarız ya. İşte diyelim ki pazarcı öndekiler güzel, arkadan 3-5 tane çürüğü koyar. Tabii. Evde biz deriz ki hani olmadı deriz. Tabii. Yani o içimize oturur. Aslında o da onun bereketini görmüyor. Eğer bu işi kasıtlı ve bilinçli yapıyorsa.
Kesinlikle. Bazen mesela kese kağıdına önceden koyuyor çürükleri.
İşte bu iş değil yani hocam.
Evet.
Bereketsiz bir hayat oluyor.
Aynen. Kul hakkına giriyor. Evet. 11.'si ise bu da hakikaten insanın bilmediği şeylerin peşine düşmemesiyle ilgili bir ilahi emir. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا. Yani hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin peşine düşme. Yani araştırıp bilgi sahibi olmadan, fikrin olmadan bir konuya meyledip kanaat sahibi olup bir şey söylersin veya arkasından koşarsın Ama yanıldığını fark edersin. Sen yapacağın işlerde, vereceğin kararlarda önce iyi bilgi sahibi olmaya bak. Gözünle bak, kulağınla dinle, gönlünle ve zihninle tam, çünkü ayetin devamı da kulak, göz, efendim ve kalp, bunların hepsi yaptıklarından sorumludur diyor. Yani gözle iyi bakmamışsan, kulakla iyi dinlememişsen onunla ilgili ve akılla, kalple de iyi tartmamışsan bu konuyla ilgili kararını, yanılma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. İyi araştır, iyi karar ver ve karar verdikten sonra da pişman olma.
Hocam bu hani ilk bakışta hani sanki İslam kültürü ya da Müslümanlar hani bilgiye, öğrenmeye açık değil. Yani Cenab-ı Hak bizi adeta bilgisiz bırakıyormuş gibi algılayanlar da oluyor.
Ha, evet.
Halbuki yani bu bir tefsirde, evet, bir tefsirde okumuştum hocam, hatırlayamıyorum. Yani vehim mesela aslında insanın bilmediği şey. Evet. Vehimlerin ardına düşüp de hani mesela diyelim ki birisini gördük. Ha, bu kesin hırsızdır dedik. Sonra onun hırsız olabileceğine dair kurduk kafamızda falan. Bir gün bir şey alırken halbuki kendi eşyası.
Vehmi fehme çevirdik yani,
evet,
kendi başımıza.
Yani aslında bu gözümüzün, gönlümüzün, kulağımızın, yani aslında bütün
duyu organlarımızı tartmamız gerektiğini,
evet,
söylüyor yani.
Çünkü yani, aksi takdirde hem ona haksızlık ediyoruz, evet, hem kendimize haksızlık
aslında
ediyoruz.
Aslında bugünkü bilimsel ölçüleri de Allah Teala ortaya koymuş oluyor. Çünkü
evet,
bugünkü bilimsel ölçüleri değil mi? Gözle, kulakla, akılla,
evet, tartıyoruz.
Tartılması gerekiyor. Allah Teala diyor, gözünüzle, kulağınızla ve kalbinizle, zihninizle, aklınızla bir tartın.
Kani ol yani.
Kani olun. Ondan sonra arkasına düşün. Yoksa yani yanılırsınız, siz pişman olursunuz. Böyle bir duruma düşmeyin. 12. ve sonuncusu da Allah Teala Hazretleri burada da dünya üzerinde bizim varlık iddiasında, benlik iddiasında olup yürürken bile davranışımıza dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Sakın ha diyor. Yani benlik geliştirip de وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا, yani böyle övünçle, gururla, benlikle yeryüzünde yürüme. اِنَّكَ لَنْ تَحْرِكَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَارِ. Yani ne ayaklarında yeri delebilirsin, ne başında semaya yükselebilirsin. Dolayısıyla böyle 70 kiloluk, 100 kiloluk halinle çok işler yapacakmış gibi bir varlık iddiasında bulunup insanlara caka satma, çalım satma. Böyle tevazu ile yürü ya. Ya insanlar senin bir Adem oğlu, bir insan güzeli olduğunu hissetsinler. İnsanlara çalım satarak, olmayan bir takım vasıflarla kendini takdim ederek nereye varacaksın? Yani sen böyle prezente edebilirsin kendini ama sonra bu ortaya çıkınca anlaşılacak. Yani kaç gram Ramazan simidi olduğun.
Ki Karun böyle yapmıştı değil mi hocam?
Evet.
Yani bu ilim, bu işte mal hep benim evet, ilmim sayesinde oldu dedi ama sonra tepe taklak olunca
anladı fakat bir
geç oldu.
İyi olmadı.
Ve yani bizde de o halden takındırıyor Allah. Yani bu aynen, şekilde havalı, tırnak içinde artistçe kendini bir şey sanarak da yürüyüşlerde bulunuyor.
Caka satma diyor yani.
Caka satma.
Caka satma diyor. Ve ondan sonra da küllü zelike kâne seyyihu inde rabbike mekruha. Bütün bunların hepsi beğenilmeyen kötü şeyler cümlesindendir.
Kerih görülmüş.
Evet. Bu saydığımız 12 madde aşağı yukarı 10 emirde de benzerleriyle var. 10 emirleri de isterseniz sayı verelim de eğer vaktimiz varsa tamamlamış olalım sözlerimizi. 10 emirde şunlar var. Allah'tan başka bir ilah yoktur, ona inanmak. Puta tapmamak ikincisi. Allah'ın adını boş yere ağzına almamak, yani yalan yere yemin etmemek. Bir de bizde olmayan cumartesi yasağı var onlarda. Yani cumartesi yasağına saygı göstermek, o gün işte hareket, iş, eylem yapmamak. Beşincisi ana babaya saygılı olmak. O da ayette geçmişti, bizde de var. Adam öldürmemek, bizde de var. Zina etmemek, bizde de var. Hırsızlık yapmamak, yalan şahitliği yapmamak ve başkasına ait şeylere göz dikmemek diye 10 emirde olanların aşağı yukarı benzerleri bizim bu okuduğumuz 12 emirde de kendini gösteriyor. Musa Aleyhisselam da aynen Tur-i Sina'da Hazreti Peygamber'in miracı gibi bir miraç yaşamış. Cenab-ı Hak ile mülaki olmuş. Hatta geçen bahsettik. Cenab-ı Hakk'a ben seni göreyim, seni seyredeyim diye bir temennide bulunmuştu. Allah Teala da ona kendisini göremeyeceğini orada ifade etmişti. O da bir miraçtı bir bakıma. O miraçla bu miraç arasındaki benzerlik. Oradan 10 emir getirdi Musa Aleyhisselam. İsra'dan da, Miraç'tan da Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a 12 emir verildi biraz daha detaylı olarak.
Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Yine güzel, istifadeli bir program oldu.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bugün bizlere İsra suresinin içinde yer alan ve bizlere ikram edilen aslında 10 emir gibi 12 emri böyle açtı, çeşitli yorumlarda bulunmuş oldu. Bu kayıtları özellikle Erkam TV'nin YouTube hesabından ya da Erkam Radyo'nun internet sitesinden tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaştırdığınız çeşitli sorular oluyor. Bunları da gündeme alıyoruz zaman zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Muhabbetle, hürmetle.